Konumuzu biliyoruz. Türkçe felsefesi. Türkçe sözcüğü Türkçe'de kullanılan bir sözcük. Yani şey değil, yabancı olduğumuz bir sözcük değil. Değil mi? Türkçe'yi biliyoruz. Güzel kişilik derler. Yani hukuki kişilik. Bu psikolojik kişilikten ayrı bir şey. O tüzel kişilik o nedenle geliyor oraya. Tüze. Yani tüze hukuk. Hukuk da hakların çoğulu anlamına geliyor. Yabancı bir sözcük. Yani hukuktan pek şey anlamıyoruz. Türken olarak, etimolojik olarak. Tüze de aslında yabancı ama Türkçe bir şey yok. Yani Türkçe sözcük daha güzel, onu kullanıyoruz. Tüze felsefesi derken hukuk felsefesi demek istiyoruz. Rights ya da rights diye çeviriyor. Yani İngilizce Avrupa dillerinde rights denen şey. Right. Orada da şey demek. Yani sözcüğün birçok anlamı var. Onu her dilde böyle bu. Yani right demek İngilizce'de sağ demek, doğru demek, tamam demek falan. Bir başka bir sürü anlamı var değil mi? Efendim? Haklar. Evet. Hukuk, haklar aynı şey. Yani haklarla ilgileneceğiz ve natürret. Yani bu şey doğa hakkı. Şimdi biraz geriye doğru gidelim. Bir miktar çok fazla değil ama sık sık yapacağımız için bunu aslında bütün alanı zaman içinde inceleyeceğiz. Başka felsefecilerin görüşlerini falan da. Konu haklarla ilgili gelmiştik ben. Şimdi orada yani bu kullanacağımız kitap bu. Yeni çevrildi Türkçe'ye. Bu daha önceden de yapılmış bir çevirisi var ama herhalde çok iyi değildi. Neden yaptım ve bu şey 200 yıl önce yazılmış bir kitap aşağı yukarı ama 200 yıl insanlık tarihi açısından düşünürsek çok şey bir zaman değil. Yani 1-2 gün önce yazılmış gibi bir şey. Oldukça taze. Modern dönemin çözümlemesi. Şimdi şey olarak bunu inceleyeceğiz. Hem modern, bugünle bir karşılaştırma yapacağız. Hem başka felsefelerle karşılaştırma yapacağız. Hem kendi bakışımızla, bakış açımızla karşılaştırma yapacağız. Yani bir dogma olarak kullanmayacağız bunu. Şey gibi kullanmayacağız. Bir cebir kitabı gibi sorgusuzca kabul edip formüllerini uygulayacağımız bir kitap gibi kullanmayacağız. Ama her şeye rağmen oldukça sistematik bir yapısı var ve felsefe tarihinin başka incelemeleri ya da felsefe tarihindeki başka felsefecilerin yaptıkları incelemeler de şey, belli ölçüde burada kapsanıyor. Onlara da yaklaşacağız. Yani Platon'dan Rousseau'ya, Kant'a, Fichte'ye vesaire. Yani bu modern dönemin ve klasik dönemin felsefecilerinin bu konudaki şeylerini... Şimdi yani konunun ne olduğu üzerinde şey yapmaya çalışıyoruz. Kafamızı toplamaya çalışıyoruz. Tüze felsefesi. Şey değil, dar bir anlatım gibi görünüyor ama buradaki hak sözcüğü şey değil. Sadece hukuki haklar olarak düşünmeyeceğiz. İnsanın hakkı diye düşüneceğiz. İnsan hakları değil, genel olarak hak diye düşüneceğiz ve o zaman şey oldukça genişleyecek. Şimdi bu şey izleyeceğimiz kitap Hegel'in kitabı ve bu alanda bu tarzda yazılmış başka bir çalışma yok. Ne önce ne sonra. Yani bundan öncesine baktığımız zaman buna destek olabileceğini düşündüğümüz kitaplar arasında ya da çalışmalar arasında Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi geliyor. Onu da yayınlayacağız yakında ama Türkçe'de şu anda şeyleri var, onun belli takım çevirileri falan var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Daha da geriye gittiğiniz zaman Aristoteles'te Platon var. Bir de Farabi'nin var devlet üzerine kapsamlı görüşleri. Onları da ele alacağız. Yani onlara da bakacağız. Kitabı masa getirecekler. Evet. Yani bu kitap 38 lira piyasada. Burada üniversite üyelerine maçı çalışmalı 20 lira olacak. Yani olabilir. Yani şimdi Rousseau dedik ve Aristoteles ve Platon ve arada şey var, Farabi var. Farabi'nin devlet kuramına da bakacağız. Yani devlet üzerine ne düşünmüş? Yöneticiler, yönetilenler üzerine, yasalar üzerine falan. Bunlar çok önemli konular ve genel olarak sadece adlarını bildiğimiz şeyler. Gerçeklerini bilmediğimiz kavramlar bunlar. Burada o kavramların gerçeklerini anlamaya çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Yani hak nedir, istenç nedir, özgürlük nedir, yasa nedir, devlet nedir, aile nedir, toplum nedir? Bunları biliyoruz ama tasarımsal olarak biliyoruz. Tasarımsal olarak bilmeye çalıştığımız zaman felsefe yapacağız. Yani felsefe yapacağız. Sadece dinlemeyeceğiz ya da okumayacağız. Şimdi bu kitabın ilerlemesini, yani içindeki şeyi, metni belli özetlerle de yakalamaya çalışacağız. Yani kitabın kapsamının ne olduğunu tabi şu an bilmiyoruz tam olarak, ayrıntılı olarak. Onun dışında bu çalışma 6 ay kadar sürecek tahminen. Ve bu çalışmanın verimli olması için hepimizin çalışması gerekiyor ve süreklilik gerekiyor. Yani 2 hafta kaçırırsak o 2 hafta da burada konuşulan, çözülen şeylerden kopmuş olacağız ve o bir dahaki 3. hafta geldiğimiz zaman o farkı hissedeceğiz ve onu bir şekilde telafi etmeliyiz. Yani ya okuyarak ya dinleyerek, bunları kaydediyoruz buradaki konuşmaları, internette yayınlıyoruz, oradan dinleyeceksiniz. Yani süreklilik şart. Çünkü yani daha önce ya bir adım attığımız zaman o adımı daha sonraki adımlar için kullanacağız. Ya da bir basamak kurduğumuz zaman sonrakileri onun üzerine kuracağımıza göre o basamakların orada sağlam şekilde duruyor olmaları gerekir. Yani bir kavramı çözdükten sonra, anladıktan sonra onu kullanacağız. Ve o çözümlemeye katılmayanlar, onu kaçıranlar daha sonrasında belli ölçüde kopacaklar. Ve bizi geriletecekler. Yani dönüp tekrar o konulara oradan tekrar edeceğiz. Ve yani şeyin sürekliliğin önemi açık. Kısa birkaç haftada olacak bir şey değil. Yani bir mülkiyet sorununu ele alacağız. Mülkiyetin burada çözümlenmesi ve anlaşılması kendi başına belki birkaç çalışma sürebilir. Yani çok fazla kavram var ve bu kavramları hepsine tekrar, devlete kadar varacağız, yasaya kadar varacağız. Yasa, devlet ve dünya tarihi. Yani bunun doğruluğu dünya tarihi. Dünya tarihini ele almak için bütün bu kavramlara hakim olmamız gerekir. Devletin ne olduğunu bilmeyen insanlar dünya tarihini okudukları zaman masal okuyacak. Yasanın ne olduğunu bilmeyenler ya da yanlış bilenler aynı sorunu başka şekilde yaşayacaklar. Yani dediğim gibi burada kavramlarına ulaşacağız, kavramlarını elde edeceğiz ve tasarımlardan kurtulacağız. Yasanın ne olduğunu bilmiyoruz, mülkiyetin ne olduğunu, devletin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları öğrenmek demek, bunları kavram olarak öğrenmek demek ve kavram olarak öğrenmek de dizge içinde öğrenmek demek ve çıkarsamalarıyla öğrenmek demek. Şimdi uzun süreli disiplinli bir çalışma ve yani bu çalışmanın şeyi var, bir temeli var, olması gerekir. Şimdi yani bu damdan düşer, gökten düşmüyor. Yani bir çıkarsama sonucunda ortaya gelen bir çalışma. Biz o çıkarsamanın ne olduğunu bilirsek bunun yerini bilebiliriz, değil mi? O çıkarsamanın ne olduğunu kasıtla ne olduğunu
nasıl
dışarıda kalacak.
Tamam.
Oraya gidin. Evet. Sağ ol. Şimdi yani bu çalışma felsefe çalışması ve felsefeye nasıl bağlı olduğunu üzerinde düşüneceğiz. O yani bütün insan bilgisinin ya da insan varoluşunun alanında bunu nereye oturtacağız ya da tüze felsefesini nereye oturtacağız? Şimdi şöyle bir şey yapalım, sınıflama yapalım ya da ayırma yapalım. Doğa ve tin. Doğa ve tin. Tüze felsefesi ya da hak felsefesi tin alanına düşer, değil mi? Doğanın alanına düşmez. Yani doğa ve tin alanlarına. Bunları biliyoruz. Tin sözcüğü bazılarımıza yeni gelecek. Ama Türkçe'de var bir sözcük. Çok eskiden beri olan bir sözcük. Ve tinsel, manevi ile anlayabiliriz sözcüğü. Yani sözcük yabancı geliyorsa, eğer ilk defa duyuyorsak o zaman diyebilirsiniz niye bunu kullanıyoruz. Yani var bu sözcük dilimizde ve felsefede de özellikle kullanılan bir sözcük. Özellikle Alman felsefeciler tarafından çok kullanılmış. Yani Hegel'in felsefesi esas da bunun üzerine dayanıyor. Bu kavram üzerine dayanıyor. Geist ya da Thing. İngilizce'ye spirit diye çeviriliyor biliyorsunuz. O sözcüğü şey yapacağız. Kullanacağız. Yani kazanacağız bir bakıma. Eğer yabancı kalmışsak bugüne kadar. Çünkü şey doğanın karşısını anlatıyor. Maddi ve manevi sözcükler arasındaki karşılıklar benzer bir karşılığı var. Maddi olan doğa, değil mi? Doğada her şey öz eksen. Böyle diyebiliriz. Ama her şey öz eksen değil. Tinsel şeyler de var. Kültürel şeyler de var ve o alanı anlatmak için bu kavram çok güzel. Yani manevi şeyler. Bir şiir manevi bir şey. Özdeksel bir şey değil, maddi bir şey değil, değil mi? Bir devlet manevi bir şey, tinsel bir şey, özdeksel bir şey değil. Yasalar, töreler, mesela bu tür şeyler de, bunlar da tinsel şeyler, bunlar fiziksel şeyler değil, özdeksel. İnsani diyebiliriz, evet. Anlam ders olur. Ama aynı şey olmaz. Yani tinsel demek, insani demek de çünkü... O zaman eğer insani yeterli olsaydı tinsel sözüne gerek duymaz, kullanmaz konu. Yani bu tür anlamdaşları birbirine indirgemeyelim. Yakın, kültürel diyoruz mesela. Kültürel ve tinsel bir. Çünkü kültürel doğal olanın karşıtı. Anlıyoruz değil mi? Yani o anlamda tinsel de doğal olanın karşıtı ama tinsel ve kültürel bütünüyle örtüsü diyemeyiz. Sadece bunlar şey, sözlük tanımları gibi şeyler ve sözlük tanımları anlama yaklaşmamızı sağlıyor. Yani sözlük felsefenin sözlük alanı felsefe alanı değil. Felsefe dışsal bir alan. Tasarımsal alan. Felsefenin alanı kavram alanı. Ve tinselin ne olduğunu kavram olarak düşünürsek o zaman tinsel olan doğal olanın karşıtıdır diyeceğiz. Bu karşıtlık tinseli belirliyor, tanımlamıyor. Yani tinsel doğanın olumsuzlanmasıyla kendini belirliyor. Bu daha anlaşılır bir şey. Kavram olarak. Şimdi tin alanı, insanlık alanı, kültür alanı ve doğanın karşıtı. Yani şöyle bir şey var. Doğa biz olmadan da var olabilen bir şey. Değil mi? İnsan olmadan doğa var. Ve onu biliyoruz ve o bilgiden pek kuşku duymuyoruz. Ama insan doğa olmadan olmuyor. Yani insan şimdi burada bir şey var, problem var. Onu biraz ayıracağız bu doğa ve tin. Yani şu an şey yapıyoruz, bu felsefe tüze felsefe çalışmasının bir bakıma altyapısı üzerine düşünüyoruz. Yani o yüzden her noktayı sorgulayabilirsiniz bu şeyde. Bu konuyla ilgili. Şimdi bu siteden şunlara şey yapabilirsiniz. Nereden ulaşacaksınız? Buradan. Bir de yine bir koma girdiğiniz zaman bu afişi falan gördüğünüz zaman bu sayfayı açacaksınız. Yani bu sayfa şeyden açılıyor. Açan var mı? Bu şu sayfayı internette. Bir kişi mi? Ana sayfa
çok geç açılıyor. Çok geç açılıyor. Evet, ben bugün
bakmadım
ama
evet. Giremedim de. Tamam. Ayar açılmıyor. Takılıyorsa o şeyde yani makinedeki arızadır. Siteden değil ama makineden bir temizleyin şeyini. Dosyalarını delet. Yani o dosyaları, orada biriken dosyalar, onların o komutu var, onu biliyorsunuz. Onu temizleyin, sonra bir daha deneyin. Biraz yavaş geliyor. Geliyor ama. Ve en tepedeki, en üstteki şey, şeritten bu şey açılıyor. Bu sayfa açılıyor. Bu sayfada yani buranın burada burayla ilgili haberleşmeleri bu sayfadan izleyebilirsiniz. Ayrıca tabii şey, Nasus Yahoo gruba üye olanlar posta alacaklar. Ama haberleşmeyi şurada mesela görüyorsunuz. 2007 Şubat ayı programı 6-13-27 Şubat. 20 Şubat için yer bulmayacak. Büyük olasılıkla şey. Romantika. Orada yani daha iyi bir yer bulabilirsek oraya gideriz. Bulamazsak oraya gideriz. Burada yer yok yılmasında. Yani bazen burada çok fazla basınç oluyor ve o zaman bize şey yapıyorlar. Kesiyorlar buradan ve... Onların hep romantika şey. Fenerbahçe Park var orada. Bir şeyde, Burun'da. Onun krokisini falan da şey yaparız. Yani orada büyük
yani orası da ama
eğer herkes gelirse orada bir 30 kişilik falan bir şey ayarlayabiliriz. Ama kabul
ama olmaz.
Yani onu zamanı geldiğinde çözeceğiz. Şimdi güzel felsefesi için gereç, yani kitabımız burada, onun dışında daha fazla gereç var, o da şey. Çözüm neler olacak? Bir de işte belli kavramlar üzerine ana hatlarda yazılar. Yani şimdi mesela doğa ve kin, eğer şu, burası şu an bağlı değil ama dışarıdan girebiliriz. Doğa ve kin mi burası? Evet, doğa ve kin alanı. Tamam. Şimdi size felsefesi nesneler tin alanının kavramlarını bir çözümlemesi. Bir kere bu tin alanını iyi çözümlememiz gerekiyor. Yani bu dedik doğa ve tin alanları, bütün varoluşun temel iki bölümü, iki alanı doğa ve tin alanları ve tin alanı bizim bu temamızın, konumuzun bulunduğu, kapsandığı alan. Yani şimdi o zaman tin alanı deyince ne anlıyoruz? Tinsellik geniş bir kavram. Yani doğanın ötesi olan, doğadan daha ilerisi olan her şeyi anlıyoruz bir kere. Ve doğadan ilerisi olan insan demek. İnsanla ilgili her şey. Yani çok geniş bir kavram değil mi? Onu sistematik olarak açmamız, ayrıştırmamız lazım. Şimdi onun o konudaki en ön çalışma ve en sağlam çalışma ve bugün de geçerli olduğunu düşündüğümüz çalışma Aristoteles. De Anima. Ruh üzerine yaptığı bir çalışma ve onu bir şekilde okursanız iyi olur. İngilizce'den, Almanca'dan ya da Türkçe'den. Ve oradaki bölümlemeyi bir bakıma temel alır. Tin alanını ayrıştırmak için. Yani devlet de tin alanına giriyor, ruh da tin alanına giriyor. Bilinç de, yasada, güzel sanatlarda, felsefede, burada böyle bir kavramlar çokluğu ve türlülüğü var ve bunun örgütlenmesi gerekiyor. Yoksa öyle rastgele onu buraya yerleştirerek felsefe yapılmaz ve o ayrışmayı yine zor bir ayrışma, gerçekten kolay değil. Yani onu zaman içinde herhalde özümseyeceğiz. Evet, nesnel, öznel tin alanı diye bir alan tanımlayabiliyoruz ya da belirleyebiliyoruz. O altta yazdım. Yani nesnel tin de dersek, o terimi kullanırsak öznel tin de geliyor ortaya. Ben neyim diye soruyor ve öznel ve nesnel tin ayrımı, yani şimdi Hegel'in yaptığı ayrım ilkin böyle, öznel ve nesnel tin ayrımı. Bu yetiler görüyorsunuz, sol taraftakiler. Bellek de var, burada us da var, bilinç de var, istenç de var, algı bellek gibi daha pasif yetiler de var. Yani bizler bir taraftan bir içsellik, bir tekil bir içsellik taşıyoruz. Burada yetilerimiz var, ruhsal yetilerimiz, entelektüel yetilerimiz. Ve onun ikinci bölüm nesnel dediğimiz zaman bu artık şey, kültürün kendisi. Yani bir bakıma şey, insanın kendi içselliğini realize etmesi gibi bir şey. Örneğin istenç, irade dediğimiz şey, ben, yani insanlık bunu devlet olarak cisimselleştiriyor bir bakıma ya da nesnelleştiriyor. Yani tabii ki cisim benzetme, metafor olarak kullanılan bir şey. Ve burada istenç, yani devlet nedir? Şimdi devlet çok sonra gelecek olan bir kavram ama baştan düşünürsek, Rusya'yı falan da hatırlarsak ya da genel olarak düşünürsek, bu bir insan yaratısı ve yani Rusya'nın şeyi, kavramı burada temel kavram. Hegel onu kabul etmiş. Yani kabul etmesi şey demek değil, Rusya'nın hatırına yapılan bir şey değil. Doğru olduğu için, geçerli o. Rusya şey diyor, genel istençtir diyor devlet. Ya da evrensel istençtir. Yani şunun bunun istenci değildir. Kralın ya da bir bireyin ya da bir tiranın ya da bir despotun istenci değil. Evrensel istenç nedir? O da halkın istenci de değildir diyor. Ve karışık bir problem. Yani bunu çözmemiz gerekiyor. Çünkü kendi yaptığımız şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün modern toplumda devleti bizler yapıyoruz değil mi? Yani başımıza bir kral çörek denir, ben devletim, siz bana kulsunuz demiyor. Evet, yani şöyle bir şekilde biz yapıyoruz. Devlet bizim, yasa bizim istencimiz ama onun farkında değil. ya da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu nesnel tin alanı böyle bir şey. Tinin kendi potansiyelini edimselleştirmesi dersek belki çok şey kapalı görünecek başlangıçta ama çok yeterli. Yani yasa, aile, toplum, yurttaş toplumu, mülkiyet vesaire bütün bu tinsel, nesnel tinsel kavramlar insanın istenç yetisinin ya da hak yetisinin anlatımları ya da belirişleri. Şimdi öznel tin ve nesnel tin, bir de Hegel'in sisteminde saltik tin var. Yani tinin son alanı, son bölümü, tin alanının son bölümü saltik tin. Çünkü niye saltik diyor? Bu nesnel tin alanı sonluluk alanı. Yani şimdi daha önceki çalışmalara katılan arkadaşlar biliyorlar. Yani bir tin kavramıyla başladığımız zaman bu ilkin dolaysız ve genel varlık, mantık bilimindeki varlık alanı gibi. Ve oradan şeye geçtiğimiz zaman, belirliliğe geçtiğimiz zaman, yani belirli tin alanına geçtiğimiz zaman, her neyse bu konu şu an belki kapalı kalacak ama bu sonluluk alanı ve nesnel tin alanı baştan sona sonluluk alanı. Bunu ne demek olduğunu yine göreceğiz. Saltık tin alanı bu iki alanın birliğinden oluşuyor ve saltık tin alanı aslında şey, sanatın, felsefenin ve sanatın, dinin ve felsefenin alanı ve bu üç alan da şey değil, dünyasal değil ya da sonlu değil. Sonsuzla ilgili şöyle bir şekilde. Yani nasıl ilgili? Sanat sonsuzlukla nasıl ilgili? Sanatın sonsuzlukla ilgili olduğunu düşünebilir miyiz? Yani güzel sanat yaptığını düşünün. Picasso'yu değil. Picasso şey değil. Sonsuz, o insanı sonluluğa götüren bir şey. Şimdi sanatın, güzel sanat sonsuzluk veriyor mu? Sonsuzluğa götürür mü bizi? Ya da sonsuzluk, yani bunu yaşayanlar bilir ve yapanlar bilir belki de. Hepimiz yaşadık ve yaptık. Burada tinsel belirlenim şeyden farklı. Yani nesnel tin alanında ya da öznel tin alanında olduğundan farklı bir şeyle, nesneyle karşı karşıya ya da durumla karşı karşıya ve bu şey özel bir söz kullanmış olduğunu sanmıyoruz. Şu şeyi kontrol ediyorum, kayıt konusunu. Tamam. Saltık tin, yani şu an çok fazla derinlemesine girmeyelim çünkü hem konumuzdan uzaklaştıracak hem belki de fazla gelecek ama daha sonra gireceğiz. Yani sık sık gireceğiz ve onun dışında değişik kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Saltık tin alanı, tin alanının tamamlanması. Yani burada bir sınırlanma falan yok çünkü bu alan, saltık tin alanı zaten sonsuzluk alanı ve sonsuzluk bir sınır olarak görülebilecek bir şey değil. Şimdi bunlar en azından şu nesnel tin kavramı kafamıza takılmaya başladı ve onunla birlikte öznel tin. Bunları şey yapacağız. Şimdi tin ve doğa açısından şöyle bir şey var. Genelde hepimizde insanın doğanın ürünü olduğu gibi bir bilgi var değil mi? İnsan doğanın ürünü müdür? Evet diyoruz. Şimdi bunu irdeleyelim. Burada şu bu çalışmadaki bir kuralımız şey. Yani görüş özgürlüğü var. Herkes görüşlerini tamamen özgür ve onu anlatma özgürlüğünü de taşıyor. Ve kimse de ne ayıplanacak, ne kınanacak, ne başka bir şekilde eleştiriye uğrayacak. Yani felsefenin eleştiriyle, kınamayla, ayıplamayla falan ilgisi yok. Yani eğer bir şey doğru görünmüyorsa, gerçek görünmüyorsa o zaman uslamlama yaparsınız ve çürütürsünüz. Yani her öne sürüm bir yerde uslamlamaya dayanmalı ve çürütmek isteyen de uslamlamayla çürütür. Şimdi insanın doğanın ürünü olduğu görüşüne karşı, görüş tanıtlanmış olmayan bakış açısı diyeceğiz. Yani görüşte tanıtlama yok. Dikkat edin. Tanıtlama getirirsek görüş bilgi yükselir. Yani bizim de felsefe amacımız bilgi. Şimdi insan doğanın ürünü diyemiyoruz. Neden? Çünkü doğanın kendisi bir ürün. Ve kendisi ürün olan bir şeyin ürünü onun ürünü değildir. Yani insan doğadan geliyor tabii ki ama doğanın kendisi de kendini var eden bir şey olmadığına göre o zaman insan da doğada son kaynağını bulmuş olmuyor. Evet. Hı. Evet. Yani bu anlaşılır bir şey. Pardon bir tane şöyle. Yani
yaratan ilgilerinin olması, kendi kendine oluşturması, insanı yaratan nasıl elde var?
Biraz daha aç. Yani tamamen var. Evet.
Orada doğanın neyin birini olduğu kılıkta geliyor orada. Gidemiş. Doğa kendi kendine yaşayan bir şeydir de. İnsanın doğadan kılıklamamı getirmiş. Çünkü insanın doğanın ötesi çok önemli.
İnsanın doğanın ötesine koymak demek, doğayı kapsamak demek. Doğayı reddetmek demek değil. Yani insan doğadan daha çoğudur. Doğanın aşılmasıdır dediğimiz zaman doğa sıfırlanmıyor. Yani doğa, kültürün kendisinde doğa bir moment olarak kapsanıyor. O yüzden insanın doğayı, yani kültürün doğayı yok etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Tersine doğayı kapsıyor. Orada bir problem var gibi görünmüyor. Doğru anladıysam dediğini. Yani insanın doğadan daha fazla olması doğayı kapsıyor olması anlamına geliyor. O baş tarafta sorun var. Doğanın nasıl yaratıldığı. Şimdi o konuda bir şeyler, yani daha rahat, daha geniş zamanı daha geniş kullanarak konuşabiliriz. Ama şunlar var, onlara dikkat edin. Doğanın yaratılması. Felsefeciler, yani bu klasik felsefeciler, işte ön sokratiklerden de biliyoruz ve Hegel'e ve daha sonra da bu şey, klasik felsefeciler doğanın sonsuzdan beri var olduğunu söylüyorlar. Yani özdek, uzay, zaman bunlar yaratılmış falan değildir. Bunlar sonsuzluk içinde vardır ya da zaman ötesi. Yani şey değil, öyle bir başlangıç canlılar noktaları yok. Efendim?
Canlılar da sonsuzdan beri var diyebilir miyiz?
Ne anlamda diyebiliriz? Canlılar da sonsuzdan beri vardır diyebilir miyiz?
Evet, gerçek canlıları mı diyebiliriz?
Doğa derken cansız doğayı kastediyor olabilir miyiz? Dirimsiz doğayı. Yani güneş de doğa. Galaksiler de doğa ve bunların gezegenleri ve atmosferleri ve suları falan varsa yaşam olabilir. Evet buyurun. İşte onu konuşuyoruz şu anda. Yani din ve doğa ilişkisinde doğanın sonlu olduğunu düşünürsek ondan ne gibi sonuçlar çıkıyor? Şey, evet.
Ve evrende ve bu devamlı daha da genişliyor.
Evet. Bugün
yani böyle bir şeyin bir yaratıcı olmakta nasıl bir anlamı anlamsız olmayacak mı? Böyle bir şeyin var.
Şimdi yaratıcı derken felsefede şey yok. Kişisel yaratıcı yok. Yani bir logos, tanrı değil. Dinsel bilimde onun bir şeyi var, yaratıcı, kişisel bir yaratıcı üzerine dayanıyor. Yani dinsel, tek tanrılı en azından dinlerdeki açıklama böyle felsefede, yani klasik felsefede. Şimdi kuşkuculuk bu konuda şey yapıyoruz, çünkü kuşkuculuk belli bir şey söylemeyecek. Yani şöyledir ya da böyle, şöyle olabilir ya da böyle olabilir diyecek ama klasik felsefeciler çok açık konuşuyorlar. Descartes, Spinoza, Leibniz, Farabi ya da Aristoteles ya da Parmenides, geriye gidersek Herakleitos falan. Yani bütün bunlar evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ama sürekli olarak değişim içinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi doğa dediğimiz şey bu değişim alanına karşılık düşüyor. Değil mi? Yani doğanın, düşünelim yani o evren sonsuzdan beri var. Çok fazla sayılar, o siz söylediğiniz sayılar aslında şey, hiçbir şey yani. Esas sayısal olarak düşünmeye başlarsak, onu, değil mi? 100 milyar, bunlar çok çok büyük sayılar değiller. Yani bunlar sadece bizim gözleyebildiğimiz yıldızların, galaksilerin sayısı falan değil mi? Bir de gözleyemediklerimiz var. Ve, evet.
milyar kadar daha
küçük, o minnacık bir şey demektir. Evrenin sonsuzluğu içinde.
Atom çekirdeği, atom çekirdeği, ben geçmiş yılında proton ve elektrondan, proton ve elektrondan zaten elektron var. Ben elektrondan proton daha yeni çekirdeğimizde 30 yılda şu anda binlerce parçacık oluyor çekirdeğin içinde. Yani içeriye doğru da, çekirdeğin içine doğru da evren oluşuyor.
Tamam.
Normal bir şey yani.
Evet. Alıyor. Akılımızı almak. Yani evet, ben felsefe için onu, bütün o şeyi, fenomenleri aklın içine, usun içine getireceğiz. Çünkü orada usun yani şimdi o, bunlar çok geniş konular ve şey denelim, evrenin yani insanın doğanın ürünü olması bir anlamda şey, kabul ettiğimiz bir şey, insanın doğadan, doğayı kapsıyor olması anlamında ve doğadan çıkıyor olması. Ama doğanın da sürekli üretiliyor olması ya da doğanın kendisinin bir sonuç olması, yani ürün olması, o zaman bir doğanın insanın yaratıcısı, ikinci anlamda yaratıcı diyebiliriz. Yani kültür de insanın yaratıcısı ama insan da bir sonuç olduğuna göre kültür de o esas, yani ilk nedene doğru gidiyoruz. Aristoteles'in ilk nedenini hatırlayayım ve burada doğa ilk neden gibi görünmüyor. Yani şey o, yoksa şimdi bunu şey mantıksallaştırabilir miyiz? Yani akıllı bir, kabul edilebilecek bir şekilde çözebilir miyiz? Yani doğa sürekli olarak, doğanın yaratılması bu Spinoza'da da olan şey, natura naturata denen şey Spinoza'da, yani yaratılan doğa ya da doğan doğa, bu ilk neden olamaz. Spinoza'da öyle ama Spinoza'da kendinin nedeni. Değil mi? Doğa Tanrı'yla bir ya da töz olarak görülüyor ve o herhangi başka bir yaratıcıya gereksinmiyor. Spinoza'nın şeyi, o felsefesinin özü bu. Doğada bitiyor şey. O yüzden panteist. Ve o yüzden oraya panteist dedik. Çünkü insanın, doğanın yaratısı o. Yani biz şimdi insanı doğa yaratmıştır derken, bunu doğru bir şey olarak ileri sürerken bilinçsizce panteist oluyoruz. Spinoza gibi düşünmüş oluyoruz. Çünkü doğayı ilk neden olarak ya da yaratıcı olarak alıyoruz ve doğanın kendisinin yaratılmış olup olabileceğini onu dikkate almıyoruz. İşin gerçeği öyle. Doğa sürekli oluş sürecindeyse, yani şöyle bir soyutlama yapıyoruz. Doğa yani fiziksel evren diye düşündüğümüz zaman sürekli olarak değişim içinde ve sürekli oluş sürecinde. Kendisi sürekli oluş sürecinde olan bir şey yine şey yani yaratıcı felsefe. Felsefe yanlış gelmedik değil mi? Tamam. Güzel felsefe. Şimdi o zaman böyle bir problem var burada. Ve bu aslında doğanın yaratıldığı, belli bir tarihte doğanın ortaya, zamanda ya da aslında şimdi biraz daha şey yapalım. O kavramlara, önceki kavramlarımıza biraz şey, eleştirel ve kuşkulu bakalım. Yani felsefenin ilk koşulu şeydir. Normal bilincimizden, doğal bilincimizden kuşku duymaktı ve onu dogma olarak almayıp onu sorgulamaktı ve o yüzden onları sorgulayalım. Yani şimdi eğer sonsuzluk kabul edilirse, yani bu şey açısından doğanın sürekli olarak değişmekte olması açısından, bu sonsuzdan beri böyleydi. Burada mantıksal bir sorun çıkıyor gibi görünmüyor ama bir Big Bang kuramını alırsak, işte evren şu tarihte yaratıldı ve daha önce yoktu. Burada bir şey var. Usal bir sorun var. Bunu doğrulamak şey değil. Hemen bir çırpıda yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü o zaman bir yaratıcı da gerekli oluyor ve söyle.
Düşünce olarak
kendisi
algılarımızla ya da düşündüğümüzle dolaylı olan şey. Topluma yakın bir yönü yok doğanın aynı zamanda. Sonraki bir süreç olması anlamında
felsefe için çıkış noktası değil, şeydi, doğa ve kin ilişkisi, yani esas tüze felsefesiyle bağlantılı olarak şey yapıyoruz. Yani şimdi konunun bütün varoluş alanındaki yerini bulmaya çalışıyoruz. Yani bu tema nereye giriyor? O açıdan doğaya girdik ve doğanın kinle ilişkisi.
Doğanın kendisi dolaylı bir süreç. Yani doğa
evet, doğan.
Algılarımız da verilir. Yapabildiğimiz de üzerine rastlı bir üzerine de verilir. Dolaylı değil.
Peki. Tamam. Yani ama bu bir farklı bir açıdan yaklaşıyoruz. Yani bizim yani bilincimizdeki doğanın yaratıcı olamayacağı gibi bir şey var. Yani o anlamda zaten doğa yaratıcı yani o farklı bir noktaya götürüyor. Ona daha sonra gireriz. Yani o epistemolojik bir konu değil mi? Bilincimizdeki doğa dediğimiz şey kavramla realitenin ilişkisi falan ona da gireceğiz. O da çok çok yani mutlaka girmemiz gereken bir nokta. Belki bugün gireriz ama şimdi şeye dönelim biraz daha sonra döneriz ona. Doğa tin ilişkisine ve tinin sonluluğu. Yani tin doğadan geliyorsa tin açıkça sonlu. Tine sonsuzluk yüklemeyeceğiz. Üreyen denebilir ama üremek biraz daha özel bir terim. Doğan doğmaktan türetilmiş. Tabiat muhtemelen o da şey. Latince'deki kökeni şeyde doğmaya gidiyordu. Yani natura o da şey. Doğma sözcüğüyle ilgili ve Türkçe sözcüğü türetenler de muhtemelen oradan şey yaptılar. Ona dayandılar. Yani doğmak. Üremek şey. Daha özel bir şey. Şimdi doğa ve tin alanları sonlu. Yani doğa kendisi sonsuzdan beri var olmasına karşın sürekli oluş sürecinde. Onu biliyoruz. Yani doğanın bir dinginlik olmadığını ve sürekli değişim olduğunu biliyoruz. Doğanın o anlamda sürekli olarak yaratılan bir şey ve yaratılmakta sonlu olmayı getirir. Yani bu terimler şimdi belki ilk defa şey yapıyoruz. Bu bağlantılarda kullanıyoruz. O yüzden şey gelebilir. Alışacağız. Şimdi yani burada çelişkili olarak bırakıyoruz. Doğa sonsuzdan beri var. Yaratılmış değil. Ama aynı zamanda sürekli olarak da yaratılıyor. Yani sürekli oluş sürecinde. Heraklitos'un şey, her şey akıyor dediği anlamda doğada olan her şey, yani doğal evrende olan her şey değişim durumunda. Ve tin bu doğa alanını izliyor. Onun bir şey, ürünü bir bakıma ama doğanın kendisi şey olduğuna göre, dolaylı olduğuna göre tin de doğayı yaratıcısı olarak almayacak. Şimdi bunlar daha sonra döneceğimiz yani döneceğimiz size kesin olarak bakabilirsiniz. Çünkü tamamlanmadılar. Evet. Yani doğayı panteizmi anladık. Panteizmi felsefe tarihinde savunanlar oldular. Bilmeden savunanlar oldular. Giderek şimdi tin ve doğa karşılık içinde dururlar. Mantıksal olarak ve real olarak onu izler. Çünkü onu ön gereği olarak alır. Yani bu bütün çalışma tin felsefesi olduğuna göre doğanın kapsandığını bilmekte yarar var. Ve doğanın tinden nasıl ayrı olduğunu bilmekte de yarar var. Burada alt tarafı okuyabiliyorsanız tinsel ruh, özdeksel beden olmaksızın saf bir soyut alanı. Ruh ve beden konusu. Bu da felsefe tarihinde çözümlenmiş bir konu. Ruh ve beden birdir. Yani insanın ruhu insanın bedeninden ayrı olamaz. İnsan bedeni de ruhsuz olamaz. Ya da insan bedeni ruhsuz olursa insan bedeni olmaktan çıkar. Ölü bir cisim olur. Ya da dirimsiz bir cisim olur. Beden ve ruh birliği. Ruh tinsel alana ait bir kavram. Aynı zamanda da şey, ruh bedenle ilişki içinde. Değil mi? Yani o konu en azından bir tarz veriyoruz. Belli şeyler belki net olarak çözümlenirse ileride işimiz daha kolay olacak. O yüzden o doğa ve ruh ve beden birliğini yine bu şey Aristoteles'in çözümlemesiyle ilgili. Aynı zamanda burada bu Hegel'in yöntemini genel olarak rasyonalistlerin felsefedeki yöntemini de biraz ele almamız gerekecek. Yani burada diyalektik denen şeyle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Karşıtlar ve bunların ayrılmazlığı birliği var. Yani kin ve doğa karşıtlar dedik. Ama kin kavramı doğa kavramı olmaksızın düşünülemez. Yani kin kavramı dediğimiz zaman orada doğanın içerildiğini bilmek durumundayız. Eğer doğayı silersek kin de silinir. İnsan bedeni, insan bedeninden ruhunu fırtlayın, geriye ne kalır? Yani geriye fiziksel, kimyasal özdekten başka bir şey kalmaz. Orada bir şey var, birlik var yine, karşıtlar ve yani ruh ve özdek, ruh ve beden bütünüyle karşıt kavramlar ve karşıt olgular. Ama bunlar şey aynı zamanda birler. O zaman yani şimdi varoluşumuz nedir? Varoluş dünyada sonlu varoluş kendi varoluşlarımızın sonlu olduğu sonucu çıkıyordu. Tinin sonluluğundan. Bizler de tin alanına ait olduğumuza göre tinsel yanımızda. Yani insan kavramının şöyle bir insanın şöyle bir gerçeği var. Bir tarafımızda doğaya ait, bir tarafımızda tine. Ve yine işin kötü bir gerçeği, iki tarafta sonluluk alanı. Yani doğaya ait olmakla sonluluk alanına ait oluyor. Bedenimiz sonlu. Tin alanına ait olmakla, tin alanının sonluluk olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebilir. Yani çünkü bir sonuç. Yani doğayı kapsayan ve doğayla koşullanan bir belirlenim. Dolayısıyla sonsuz değil en azından soyut olarak. Ve şimdi saltık tin alanı vardı. Saltık tin alanı sanat, din ve felsefenin alanı. Burada insan sonsuzlukla temasa giriyor. Devlette sonsuzluk karşısında değiliz. Yasada sonsuzluk karşısında değiliz. Ama bu saltık tin alanındaki sanat, felsefe ve din buralarda sonsuzluk. Ve bu sonsuzluk da şey yani böyle sandığınız zamansal sonsuzluk gibi bir şey değil. O da şimdi bu çalışmanın zor tarafı ve ağır tarafı yani bu füze felsefesinin ön koşulu şey mantık bilimi. Mantık bilimi demek bütün bu kavramların aralarındaki sosyal bağlantıları kurmuş olmak demek. Yani bu şeye dayanıyor. Doğa felsefesinden sonra geliyor dedik tin alanı. Sistematik olarak düşünürsek felsefenin bütün kapsamını, bütün felsefenin kapsamını toparlamaya çalışırsak şey dedik, bir tarafta doğa felsefesi var, öte tarafta tin felsefesi var ve ikisinin de önünde mantık bilimi var. Yani ontoloji, şey, organon, Aristoteles'i organon diyebildiğimiz şey modern dönemde de bu metot sorunu olarak ele alınan alan aslında. Yani modern dönemde yöntem sorunuyla ele al, yani yöntem sorunuyla uğraşmaya başladıkları zaman orada duydukları sıkıntı ve hatta duydukları acı bu şeyle ilgili. Mantık biliminin yerinin saptanmasıyla ilgili ve yani mantık bilimi temelde yatıyor bu şeyler. Doğa ve din felsefeleri açısından dolayısıyla bu alanlara girdiğimiz zaman özellikle Hegel'in sisteminde mantık biliminin ön bilgisi varsayılıyor, kabul ediliyor ve bu şey biz bunu burada problem olarak yaşayacağız ve belli ölçülerde çözmeye çalışacağız. Çünkü yani şu kitabı okuyanların hepsi Hegel'in mantık bilimini özümlemiş ve anlamış değiller. Yani oldukça zor bir mantık bilimi. Yani bu bütün şey için konuşuyoruz. Dünya için, sadece Türkiye için değil. Ama yine de o ön çalışma olmadan bu kitaba giriyor insanlar. Girmek zorundalar. Yani biz de bir yerde onu yapacağız. Ama mümkün olduğu kadar o şeye döneceğiz. Sisteme bağlamaya çalışacağız ve o bağlamamızın başarılı olması ölçüsünde bu çalışmanın kendisi nitelikli olacak. Yoksa tamamen şey, boş gevezelikten ve görüşlerden başka bir şey olmayacak. Yani felsefede o görüşlerden uzaklaşmak, kurtulmak zorundayız. Görüş, opinion denen şey. Mining. Yani bu biliyoruz değil mi? Bu şey değil. Kimse kimsenin, insanlar birbirinin görüşlerini merak edebilirler. Görüşleriyle ilgilenebilirler. Ama görüş denen şeyin bilgi olduğunu söyleyemeyiz. Ve felsefede işimiz bilgelikle ve bunu sulandırmanın şeyi yok. Yani hiçbir başlanacak tarafı yok. O yüzden görüşlerden kurtulmak zorundayız. Boksadan, sanı dediğimiz şeyden bilgiye doğru gitmek zorundayız. Ve onun da yolu bu şeyi, buradaki kavramsal yapıyı yöntemsel olarak toparlamak ve yani esaslı çıkarsama ya da tanıtlama yaparak ilerlemek gerekecek. Ama buraya kadarki tanıtlamalar bizim için eksik. Dolayısıyla bir şeyden, varsayımsal bir noktadan başlayacağız, öyle ilerleyeceğiz. Şimdi bunlar yine belli ölçüde soyut gelmiş olabilir ama devam edersek şeyi göreceğiz. Yani öyle özel sorunlar ve bütün çalışmanın değerini ve anlamını ilgilendiren şeyler. Yani burada din kavramı ile ilgili bir şeyler var. Fazla onların üzerinde oyalanmıyor. Bunları siteden de, internetten de okuyabilirsiniz. Print etmek için şey, yani onları, o yazıları bu şekilde biraz zor print ederiz. Onu print versiyonuna hazırlayacağız, ayarlayacağız. Ya da buradan harfleri kopyalayıp başka bir yerde format yapıp o şekilde print edebilirsiniz. Şimdi kimsel olan özdeksel olan değildir. Materyalizm diye bir bakış açısı var, biliyoruz değil mi? Materyalizme göre her şey özdek, özdeksel. Ve bu bakış açısı işte Marx'ın buna dayanıyor. Feuerbach bunu ortaya çıkardı ve daha önceden de materyalist bakış açıları var. Onu da düşünürsek, yani eğer materyalizmi şey diye anlarsak, özdekçi, yani her şeyin özdeksel olduğu bakış açısı. O zaman o da ilk karşımıza çıkan sorun şey, yani bu tür tinsel belirlenimlerin özdeksel olmadıklarını nasıl düşüneceğiz? Yani materyalist bakış açısından düşünemeyiz. Orada bir problem var ve o problem şey, materyalizmin yenebileceği bir problem gibi görünmüyor. Eğer yenebiliyorsa o zaman onu öğrenmek de şey, değerli olur. Şimdi biraz tıkandık galiba. Yani bu noktalar şey mi? Şimdi söylediğim hemen hemen hepsi birbirine bağlantılı ve yani bir dizgenin içinde ben sunmaya çalışıyorum. Mantıksal dizgenin içinde. Dolayısıyla tutarsızlık varsa ya da yani işlemeyen bağlantılar varsa o zaman onların görülebilir olması gerekir. Ona dikkat edin ve yani bize bu füze felsefesine başlamak için gereken şey temel kavramlar, istenç, özgürlük, hak kavramları ve bu kavramlar füze felsefesini Hegel şey yapıyor. Orada yani bu alanın dışındaki bir takım sonuçların gerekli olduğunu düşünüyor ve onları alarak başlıyor. Yani istenç kavramı şeye ait aslında. Öznel tin alanına ait ama istenç, irade aynı zamanda da nesnel tin alanının temel kategorisi. Temel yani o kadar ya şimdi özel şeylerimiz varsa değinmemizi istediğiniz noktalar, oralara değinebiliriz. Yoksa Hegel'in ön sözünden ilerleyelim. Hem bu arada kitabın şeyini görmüş oluruz. Yapısını, daha doğrusu tonunu daha yavaş tanımaya başlamış oluruz. Şimdi bu ilk paragraflarda söylenen şey, bir numaralı, utanç verici bir yozlaşma bozulma içine düşmüştür ve bunlar ancak felsefi bilginin yöntemli tanıtlama üzerine dayandırılması yoluyla çıkarılabilir. Bu yani Hegel felsefeyi çok ciddiye alıyor. Ve o konuda herhangi bir noktada açık bir şey bırakmayı istemiyor. Ve o yüzden de söyleyebileceği en son şeyi söylüyor ya da en temel, en özel şeyi söylüyor. Yani şimdi eğer felsefede yöntemlilik gerekiyor diyorsanız, felsefenin görüşlerden kurtulup bilgi düzeyine ulaşması gerekli diyorsanız, felsefenin tanıtlanmış bilgi olması gereklidir diyorsanız, dışarı dönüp baktığınızda bunları yapmayan hiçbir felsefe girişimine felsefe diyemezsiniz. Yani buradaki ayrım önemli. Felsefe.
Evet.
Tamam. Şimdi bu nokta şey, hepimizi çok çok yakından, birinci dereceden kendi varlıklarımızla ilgilendiriyor. Yani bizler de görüşlerle uyuşturulmayı ya da uyutulmayı istemiyoruz. Bilgi istiyoruz değil mi? O bilgiyi elde edemediğimiz sürece manipüle ediliyoruz. Ya da ne yaptığımızı bilmiyoruz. Kendimizi bilmiyoruz. Yani bu bizim sadece kitaplarda bırakacağımız bir konu değil. Kendi varlığımızda hissetmemiz gereken bir şey. Yani bizler insansak bilgiye ulaşamadığımız zaman o zaman ne olduğunu bilmiyoruz. Yani içinde yaşadığımız süreci bilmiyoruz. Gözlediğimiz şeyleri, olguları, fenomenleri ya da yaşadığımız olayları, bütün bunları bir yerde şey, bilinçsiz bir şekilde bunların içine giriyoruz ama işin gerçeğini bilmiyoruz. Yani tarih, şimdi devletler böyle olabiliyorlar. Yani bir devletin bilincinden, öz bilincinden, yani kendinin bilincinden söz edebilirsek, kendinin bilincinde olan devlet o akıllı devlettir. Yani o devlet ve kendinin bilincinde olmayan devlet, yani bunların arasında muazzam bir fark var. Ne yaptığını bilenle bilmeyen, nerede olduğunu bilenle bilmeyen arasındaki fark kadar büyük. Yani bizim kendi tarihimize baktığımız zaman, 100 yıllık bir tarih, Cumhuriyet dönemi tarihi, burada biz devlet olarak dünyanın neresinde durduğumuzu ve ne yaptığımızı ve ne olduğumuzu anlayamadık. Yani bir düşünün, Türkiye Cumhuriyet Devleti kendini bilen bir devlet gibi davranmadı. Yani devlet şey değil, bütün bir tinin özeti bir bakıma ve herhangi bir bireyin ya da birkaç bireyin, bireylerin tabii ki etkisi oluyor ama görürsünüz devlet aslında bir tin ve kolektif bir şey. Yani öyle kolay kolay şunun bunun tarafından yönetilecek, götürülecek bir şey değil. Yani kolektif bir, bütün bir kültürün, bütün bir ulusun ya da toplumun özeti ve kendini bilmeyen bir devlet vahim bir durumda olması gereken bir devlettir ve yani birçok devlet bu durumda, sadece bu Türkiye için şey değil. Kendi durumunu, kendi realitesini bilen devletler var mı acaba dünyada? Amerika biliyor mu kendi realitesini? Ne yaptığını biliyor mu? Almanya biliyor mu? İngiltere, Japonya, İsrail biliyor mu? Bu felsefede öyle şeytan meytan gibi sloganlar, holiganlık yapmayalım lütfen. Yani burada eğer şeytansa tamam, şeytan olduğunu söyleme özgürlüğünüz var ama kanıtlayın. Atmayın. Yani bu yakışmıyor, bu şey değil, medeni bir şey değil. Şeytan diye. Yani şimdi gerçekten şey, yakışmıyor buraya. Yakışmıyor, dikkatimizi dağıtıyor. Yani felsefede dedik, burada tek ölçütümüz tanıtlamak ve görüşlerden bilgiye ulaşmak. Şimdi yani bilmek bireyler için, devletler de birey olduğu ölçüde devletler için, uluslar, halklar, kültürler, etnik gruplar vesaire, yani hepsi için sorulabilecek olan bir şey ve bu soru sorulması gereken, zorunlu olan bir soru. Yani bunu belki her kültürde soramıyorlar ama burada sorabiliyoruz. O zaman sormak istiyorum. Şimdi burada Hegel'in şeyinden çıktık. Felsefede bozulma. Felsefede bozulma nasıl olabilir? Yani iyi bir şey. Bozulmaması olanaklı bir şeyin bozulmasından söz edebiliriz. Ve Hegel muhtemelen öyle düşünüyor da felsefenin sağlam, sağlıklı durumunu da düşünüyor olmalı. Sağlam ve sağlıklı durum felsefenin bilgi durumu ve tanıtlama durumu. Yani doğru. Şöyle.
Ne?
Bu şeyin
Evet, kuşkuculuk. Yani şimdi felsefede bozulma konusu. Eğer görüşlerden bilgiye yükselebiliyorsak, değil mi? Görüş yoksa istemiyoruz. Yani bu şeyin Yunanların, ön Sokratiklerin bize öğrettiği en önemli ders buydu. Felsefe doksa ile ilgili değil. Felsefe bilgi ile ilgili. Ve bilgi görüşten farklı bir şey. Yani şimdi F'si M'yi ezberleyebilirsiniz. Formülünü de görebilirsiniz. Nasıl çıkarsandığını, değil mi? Ona bilgi diyebilir miyiz? Aynı şey. Yani basit bir fizik dersini alalım. Fizik şeylerini alalım. 5 dakika sonra şey yapıyoruz. Arayacağız bir 5-10 dakikada. Bunu noktalayalım. Yani düğüm noktasındayız. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şu. İddia çok çok büyük. Yani bütün bilimlerin niteliğini ve değerini ve onurunu ilgilendiren bir şey. Bilim demek tanıtlanmış olmak demektir. Ya da bilgi demektir. Ya da gerçeklikle bir olan Kur'an demektir. Bunları söyleyebiliriz bilim için. Yani bilim tahminler değil, değil mi? Bence F eşittir M'a'dır diyor muyuz? Bana göre F eşittir M'a'dır ya da F eşittir M'a karedir falan böyle şeyler. Bilimde bana göre var mı? Sana göre, ona göre? Görelilik nedir?
Bana göre, sana göre.
Yani bilimin göreli olmaması gerekir. Bunlara dikkat edin ve şey yapacağız. Sorgulayacağız. Yani burada sorgulama özgürlüğünüz var. Her şeyi kendiniz de dahil olmak üzere her şeyi sorgulama özgürlüğünüz var. Sorgulama kuşku duymanın bir anlatımı. Yani güvenmemenin ve kuşkulu duymanın. Ama kuşkuda takılmak kuşkuculuk. Yani sorgulama kuşku ilk adımıyla olumlu. Kuşku başlangıç olarak onu aradan neden birkaç şey not alalım. Efendim söyleyin. Bunlar çok genel şeyler. Bu çalışmamız için biz aslında şeyiz. Yani şu an elimizde şey var. Mikroskop ve çok büyük bir testler var. Yani hepsini inceleme altına alabiliriz. Mümkün olduğu kadar ayrıntıya giriyoruz. Yani özel görelilik kuramı işliyor. Geçerli bu dogma olur. Yani bizim özel görelilik kuramının ne dediğini ve ne olduğunu ayrıntılı olarak incelememiz gerekir. Ondan sonra ona okeyimizi verebiliriz. Şu an okey vermiyoruz ona. Çünkü ayıştırmamız gerekiyor. Yani varsayımlarını, son şeyleri falan. Ama bütün bunlarda özel şeyler, doğa felsefesinin alanına giren ve çok ince araştırmayı hak eden önemli, birinci derecede önemli olan konular. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani görevli kuramını şey yapamayız. Belki ona bir özel bir çalışma ayırırız. Özel bir şey. Yani ayda bir kere falan böyle bir şey var, düşüncemiz var. O tür yani bilim felsefesi denen alanı mesela toptan ele alabiliriz bir şeyle.
Öğrenmek, anlamak dediğimiz.
Bu.
Öğreniyoruz. Anlıyoruz.
Var ama garanti mi acaba bu bilgi?
Garanti mi?
Değil. Yani bize, o zaman bundan şu çıkıyor. Yani buraya kadar çok güzel anlaştık. Bundan sonra da anlaşmaya devam edelim. O bilgiye karşı uyanık olmamız gerekir. Yani bilimde pekinlik denen, pekinlik terimini kullanacağız. Bu her türlü kuşkunun ötesinde olmayı anlatıyor. Bu olanaklı mı insan için ve olanaklıysa nasıl olanak? Değilse nasıl olanak? Öyle değil. Bunları şey yapacağız. O zaman şimdi 5 dakika, 10 dakika falan ara verelim. Yani uzatmayacağız çünkü 2 saat olduğu için çok fazla uzatamıyoruz. O şeyden sonra, çalışmadan sonra aşağıda çay şeyimiz var. Saatimiz orada konuşmak istediğiniz şeyler varsa